Ayrım 25, sayfa 275. Sabahın ilk soluk ışıkları birbiri ardına sahilin altın kumlarını döven dalgaların üstünde ışımaya başladı. Denizin koyu laciverdi, yavaş yavaş tropik ikliminin özgün rengi firuzeye dönüşüyordu. Kentin balıkçıları Tanyer'in ağarmasıyla birlikte av için ilk hazırlıklarını yapmaya başladılar. Limanın yakınındaki küçük arsalara yapılmış tek katlı evlerde hayat uyanmamıştı henüz. Fakir kent Manado'nun sokakları başıboş köpeklerin ve kedilerin egemenliğindeydi daha. Arada sırada günün en erken işçileri olan balıkçıları tenha sokaklarda sahile koşarken görmek mümkündü. Hava daha şimdiden ağır ve kasvetliydi. Yeni doğan günün çok sıcak geçeceği belli oluyordu. O sabah Doktor Ayşe Chung kentin en erken uyananlarından biriydi. Zaten bütün geceyi rahatsız ve uyuyamadan geçirmiş, sabaha kadar yatağında dönüp durmuştu. Dün gece cereyan eden olayların etkisinden kurtulamamıştı henüz. Yatağın kenarına oturdu. Esneyip gerindi, bacaklarını karyoladan aşağı sarkıttı. Tam karşısında tuvaletinin aynası vardı. Bir müddet aynaya akseden görüntüsüne, dağınık uzun saçlarına, sırtındaki ince sabahlığı içindeki zayıf naif vücuduna baktı. Ada yerlisi olan anasının koyu esmer teniyle sarı ırktan olan babasının uçuk benzinin karışımı olan pürüzsüz cildini inceledi. Kendisini güzel bulmazdı. Hele babasından alma çekik gözleri onda daha çok bir Çinli imajı yaratırdı. Güldüğü zamanlar gözleri ince bir çizgi gibi kapanırdı. Buna rağmen tebessümün yüzüne yakıştığını, onu sempatik ve cana yakın yaptığını bilirdi. 30 yaşına gelmişti fakat yaşını göstermez, olduğundan çok daha genç görünürdü. Şimdiye kadar hiç kısmeti çıkmamıştı. Daha doğrusu çıkan adayları o beğenmemiş, hiçbiriyle evliliğe gidecek ruhsal bir yakınlığa girememişti. Manado ufak bir kentte, okumuş, kültür seviyesi kendisiyle eşdeğerde erkek bulmak zor olmuştu. 2 sene kadar evvel hayatına genç bir meslektaşı girecek gibi olmuş fakat onun da daha sonra evli olduğunu anlayarak büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Her ne kadar dini inancı yoksa da çocukluğunun ilk yıllarında Müslüman annesinin tutucu eğitimin etkisiyle yaşamı oldukça muhafazakar tarzda gelişmişti. Bakışlarını aynadan alıp yataktan aşağıya sarkıttığı bacaklarına çevirdi. Kendi bedeniyle barışık bir kızdı, fiziğini beğenirdi. Hele vücuduna göre uzun sayılacak mevzun bacaklarına, keyifli çıplaklığını seyretti. Geceliğinin ince atkısı yana kaymış, yuvarlak ve ufak omuzları fazla iri olmayan göğsünü açıkta bırakmıştı. Garip bir cinsel hazla çıplak göğsünü inceledi. Hoşuna gitti, beğendi. Bu sabah ruh dünyasındaki bu değişikliğin içindeki coşkunun gayri muntazam kalp atışlarının sebebini biliyordu. Bunun nedeni dün geceki hastası Emre'ydi. Tek bilmediği bundan neden böylesine bir heyecan duyduydu. Doktorların hastalarıyla hissi bir ilişkiye girmemeleri genel kuraldı. Onun hastaları ise istisnası gereği hep çocuklar olmuştu. Emre hastası sayılamazdı. Dün geceyi rahat geçirememesinin asıl nedeni buydu ama kendisine bile itiraftan duyduğu heyecanın bundan kaynaklandığını kabullenmekten ürküyordu. O gelip geçici biriydi. Belki bugün veya en geç 1-2 gün sonra Manado'yu terk edecekti. Bunu biliyordu. En kötüsü o bir casustu. Polis müdürü Habibi onları öyle sınıflandırmıştı. Her ne kadar ölen Musevi'yi kastetmişse de onların da aynı amaçlı kişiler olduğunu hiç olmazsa kendisi de biliyordu. Bir an içi kararır gibi oldu. Duygularını yorumlamamaya çalıştı. Belki de yanılıyordu. Yaşadığı heyecan sırf bir ihtiyacın, mukabil cinsi olan özlemin gelip geçici bir hevesi de olabilirdi. 1-2 gün sonra bütün yaşadıklarını unutup eski rutin hayatına, hislerine gem vurduğu biteviye yaşamına geri dönebilirdi. Doğrusu ve makulü de buydu zaten. Yataktan kalktı, isteksizce gerinmeye devam etti. Genellikle erken uyanırdı ama o sabah her zamankinden de erken uyanmıştı. Banyoya koşup ılık suyun altına girdi. Batılı kadınlar gibi bakımlı saç derdi yoktu. Tek sorunu uzun saçlarını kurutmaydı. Bornozunu giyip yatak odasına döndü. İçindeki o heyecan geçmemişti. Bu sabah daha önce söz verdiği gibi bitişikteki eve uğrayıp hastasını kontrol edecekti. İçindeki coşkunun bundan kaynaklandığını bildiğinden gardırobunu açtığında kısa bir kararsızlık yaşadı. Her kadın gibi o da şık ve alımlı olmak istiyordu bu sabah. Oysa hastaneye her zaman değişmeyen basit ve sade giysilerle giderdi. Bir süre askıdaki giysilerini gözden geçirdi, hiçbirini beğenmedi. Giysilerin hiçbiri kendini şık, güzel ve dikkat çekici kılmayacaktı. Hepsi demode ve gösterişsizdi. Ayşe Chung yeterince para kazanıyordu. Babasından da miras kalmıştı ama bu kentte arzuladığı sosyal hayat olmadığı için bugüne kadar giysilerine hiç önem vermemişti. Sonunda kendisine en yakışan giysiyi askıdan çekip aldı. Organze kumaştan yapılmış, beyaz üzerine çiçekli bir elbiseydi. Yatağın üzerine giysiyi serdi. Çırılçıplak banyoya geçip saçlarının elektrikli kurutucu ile nemini almaya başladı. Aletin vızıltısı tüm banyoyu kaplamıştı. Her şeye rağmen mutluydu doktor. Hatta hafif hafif yerel bir ezgiyi mırıldanmaya başladı. Birden irkildi. Kulağına olağan dışı bir ses aksetmişti. Hem de aletin çıkardığı vızıltıya rağmen. Alt kattan gelmişti o ses. Sanki bir şey yukarıdan düşmüş gibi kof bir gürültü ya da bir vazo kırılması benzeri parçalanan bir şeyin aksi. Ne olabilirdi acaba, yoksa yanılmış mıydı? Çıplaklığını anımsayıp ürperdi birden. Genellikle yalnız yaşamasına rağmen kendi evinde bile çıplak dolaşmazdı. İçini korku kapladı, aleti susturup dinledi. Ses kesilmişti veya bir daha tekrarlamamıştı. Yanıldım mı acaba diye düşündü. Belki de ona öyle gelmişti. Evinde kedi köpek gibi hayvan beslemediği için o gürültüyü yapacak evcil bir hayvanı da yoktu. Aleti tekrar çalıştırıp saçlarını kurutmaya devam etmek isterdi ama yapamadı. Huylanmıştı bir kere. Yoksa aşağıdaki sokak kapısı mı vurulmuştu? Sabahın köründe bir hasta gelebilir miydi? Ya da dün geceki olayların bir tekrarı mı oluyordu? Başka bir yaralı ya da kapısının önünde farklı bir ceset. Yok, olamazdı bu. Sonra aklına Emre geldi. Sakın hoşlandığı genç adam kötüleşmiş olmasın. Çıplaklığını anımsadı tekrar. Üstüne hemen bir şeyler geçirmeliydi. Telaşla banyodan fırladı. Koridora çıkınca etrafı dinledi. Kapı çalınmıyordu. Öyle olsa ses tekrar ederdi. Ürpertisinin nedenini anlamıyordu. Korkak bir insan değildi doktor çünkü. Senelerdir bu evde yalnız yaşıyordu ve şimdiye kadar da kendisini korkutacak hiçbir olayla karşı karşıya gelmemişti. Neden korkuyorum öyleyse diye düşündü. Ama içinde bir şeylerin ters gittiğini söyleyen birisi vardı. Bir içgüdü, onu tedbire çağıran bir itme. Başını uzatıp merdivenlerden aşağıya baktı. Görebildiği kadarıyla alt katta hiçbir fevkaladelik yoktu. Her şey normal görünüyordu. Dün gece yaşadıklarımın bir tepkisi olmalı diye aklından geçirdi. Dün gece monoton sayılacak yaşamı için cidden alışık olmadığı olaylarla dolu geçmişti. Heyecanlı ve gerilimli. Yine de hızla yatak odasına geçti ve giyinmeye başladı. Sütyeni takıp külotunu ayağına geçirdi aceleyle. Sabahlığını giyip aşağıya inecekti. Rahatlamak için gürültünün kaynağını bulmalıydı. Belki de yanılmıştı. Belki de hiç öyle bir gürültü olmamıştı. Sırf muhayyilesinin yarattığı bir sesti o. Ama incelemedikçe rahatlayamayacağını da biliyordu. Tam sabahlığına elini atarken merdivenlerden aksiden gıcırtı işitti. Bu kez yanılması imkansızdı. 6. basamak. O hep gıcırdardı. Bir insanın kendi evinin çıkardığı tabii sesleri bilmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Ve o gıcırtı ancak bir insanın o basamağa basmasıyla çıkardı. Derin bir korkuya boğuldu Ayşe Çung. Artık o gürültünün sebebini biliyordu. Evde bir yabancı vardı. Dost olmayan biri. Sessizce evine giren ve kötü emeller taşıyan biri. Sıradan bir hırsız olamazdı. Hiçbir hırsız geceyi çuvala koyup soygun için sabahı seçmezdi. Merdivenleri çıkan her kimse canına kastetmek için geliyordu. Doktor tüm korkusuna rağmen bu basit muhakemeyi yürütebildi. Elinde olmadan acı bir çığlık attı, hem de avazı çıktığı kadar. Ama yapabildiği tek şey bağırmak oldu. Korkudan adeta taş kesilmiş, yerinden kımıldayamaz olmuştu. Gözleri fal taşı gibi açılmış yatak odasının kapısına bakıyordu şimdi. Hayatında hiç böylesine korkmamıştı. Durumun normal olmadığını kavruyordu. Bu bir panik, bir şok ya da korkunun doğurduğu bir kriz olabilirdi. İlk kesik çığlıktan sonra kendisini tutamamış ve devamlı bağırmaya başlamıştı, hiç durmamacasına. Sonunda kapıda beliren adamı gördü. Uzun boylu, siyah top sakallı, korkunç görünümlü bir erkekti. Kara gözleri kanlı ve nefret ateşiyle yanan biri. Merdivenlere usul usul çıkmasına rağmen genç kızın çığlıklarından sonra birden hareketlenmiş ve top gibi yatak odasına dalmıştı. Elinde sivri ve uzun bir ijuvu tutuyordu. Kızın çığlıkları adamı görünce birden kesildi. Gözleri irileşti, hayretle adama baka kaldı. Onu hiç tanımıyordu. Yerliydi, kendi halkından biri. Bu Ayşe Çunk'u daha da dehşete düşürdü. Yarı çıplak halini bile unuttu. Kendi evinde eli bıçaklı bir yerliyle karşılaşacağını hiç ummamıştı. Ağzı açık, titreyen dudaklarıyla yılan karşısında dona kalmış bir tavşan gibi hareketsiz durdu. Bütün dehşetine rağmen muhakemesinin çalıştığını hayretle fark etti. Bu saldırıya bir anlam veremiyordu. O bu kentin nadir okumuş aydınlarından biriydi ve şehirdeki en az suç oranının cinsel saldırılar ve ırza geçmeleri olduğunu bilirdi. Bu bir hırsız değildi, buna %100 emindi. Tanımadığı bir insanın sabah karanlığında evine gizlice girmesinin başka ne anlamı olabilirdi? Belki gözü dönmüş rastgele bir ırz düşmanıydı. Şayet öyleyse bu tam anlamıyla büyük bir şanssızlıktı. Bir iki adım geri çekildi. Donmuş gibi sabitleşen bakışlarını adamın elindeki sivri uçlu hançerden alamıyordu. Beyninde şekillenen sorunun nasıl olup da ağzından kelimeler halinde döküldüğüne kendi de şaştı. Ama başarmış ve sormuştu. ''Ne istiyorsun, ne işin var evimde?'' Şimdi sırıtmaya başlamıştı adam. Karanlık ve kanlı gözlerinde her tür melanetin parıltıları yanıp sönmeye başlamıştı. ''Canını almaya geldim kaltak, anlamıyor musun?'' Gerçekten de anlamıyordu doktor. Büyük bir hayretle adama bakmaya devam etti. Ömründe hiç görmediği bir adamın kendisini neden öldürmek isterdi ki? Bedenin tüm adaleleri kasılmıştı sanki. Beynindeki suale bir cevap bulamamıştı. Beni niye öldürmek istiyorsun? Kes sesini, emir böyle. Canının yanmasını, acı çekmeyi istemiyorsan bana yardımcı olursun. Yoksa seni tavuk gibi boğazlarım. Ama neden diye inledi genç kız. Ve ilk defa o zaman adamın gözlerindeki şehvet parıltılarını fark etti. Meçhul saldırganı çıplak vücudunu gittikçe iştahı kabaran bir tarzda incelemeye başlamıştı. Kara gözleri önce uzun bacaklarında, sonra düzgün ve gernin karnında, daha sonra da sütyenin tam örtemediği göğüslerinin açıkta kalan kısımlarında dolaşıyordu. Saldırgan herhangi bir neden ileri sürmedi, sadece sırıttı. Pis ve iğrenç bir gülüşü vardı. Seyrek dişleri nikotinden sapsarıydı. Genç kız saldırganın elindeki ijuvudan ziyade gözlerindeki o ihtiras parıltılarından korktu ve adamın o an aklından geçenleri anlamakta gecikmedi. Niyeti tecavüz etmekti. Galiba elindeki hançer sadece bu tecavüzü gerçekleştirmek için kullanmak istediği bir araçtı. İşte buna tahammül edemezdi Ayşe Çunk. O bir doktordu. Rıza göstermedikçe asla bir erkeğin kadına tecavüz edemeyeceğini, tıbben bunun mümkün olmadığını bilirdi. Ancak şiddet, baskı ve tehdit kadını mecbur eder ve kadın bunun neticesinde teslim olurdu. Ama o olmayacaktı. Böyle bir adama ırzını teslim etmektense ölmeye razıydı. Bu lanet uğursuz ona ancak öyle sahip olabilirdi. Tabii bir cesetle ilişkiye girmekten çekinmezse. Olanca hiddetiyle defol diye bağırdı. İçindeki korku yavaş yavaş yerini hiddete bırakıyordu. Ama o an yaptığının pek doğru bir şey olmadığını kavradı. Adam bir maymun çevikliğiyle sıçramış ve inanılmaz bir hamleyle ıslak saçlarından kavradığı gibi kendisini yatağa atmıştı. Saçları kökünden sökülmüş gibi sızlıyordu. Ağzından acı bir feryat daha yükseldi. Ayrım sonu sayfa 282.